Ayrım 47.
Sayfa 380. Rosinante de odundan gibi görünmekle birlikte etten kemikten olduğu için mecburen huylanıp kendisini okşayan hayvanı kokladı. Azıcık hareket etmişti ki Don Quixote'nin bitişik duran ayakları eğerden kaydı. Kolundan asılı kalmasa yere düşecekti. O kadar acı çekiyordu ki ya bileği kesiliyor ya da kolu kopuyor sandı. Yere o kadar yakındı ki parmak uçları hafifçe yere değiyor. Bu da onun için çok kötü oluyordu. Çünkü ayaklarını toprağa basmasına çok az bir şey kaldığını hissederek yetişebilmek için didiniyor, gerilebildiği kadar geriliyordu. Tıpkı makara işkencesi gören insanlar gibiydi. Ayakları yere ne değer ne değmez yükseklikte, biraz daha gerilseler yere yetişebilecekleri yanılgısıyla parçalanırcasına gerinerek kendi acılarını arttıran insanlar gibi. 44. Bölüm. Handaki görülmemiş olaylar devam eder. Sonunda Don Quixote öyle bir patırtı kopardı ki hancı korku içinde kimin böyle bağırdığını görmek için alelacele kapıyı açıp çıktı. Dışarıdakiler de o tarafa yöneldiler. Aynı seslerle uyanan Maritornes seslerin sebebini tahmin ederek samanlığa gitti. Kimseye görünmeden Don Quixote'yi tutan yulları çözüverdi. Don Quixote kendisine doğru yaklaşarak nesi olduğunu, niye öyle bağırdığını soran hancı ve yolcuların gözü önünde bir anda yere düştü. Tek kelime cevap vermeden yuları bileğinden çıkardı ve ayağa kalkıp Rosinante'nin üzerine bindi. Kalkanını kucaklayıp kargısını destekledi ve kırda geniş bir daire çizerek dört nala geri dönüp dedi ki, "Bana haklı olarak büyü yapıldığını her kim iddia ederse, efendim Prenses Mikomikona'nın izniyle kendisini yalanlar, itiraz eder ve amansız bir düelloya davet ederim." Yeni yolcular Don Quixote'nin sözlerine şaşırdılar. Ama hancı onun Don Quixote olduğunu, ona aldırmamalarını, aklının yerinde olmadığını söyleyerek kendilerini bu şaşkınlıktan kurtardı. Yolcular hancıya, hana 15 yaşlarında katırcı oğlan kıyafetinde bir delikanlının gelip gelmediğini sordular. Doña Clara'nın sevgilisine tıpatıp uyan bir tarif verdiler. Hancı, han çok kalabalık olduğundan sordukları çocuğu fark etmediğini söyledi. Ama aralarından biri hakimi getiren arabayı görüp dedi ki, "Mutlaka buradadır. Takip ettiği söylenen araba bu. Birimiz kapıda beklesin, diğerleri girip arasınlar. Hatta birimiz de hanı çepeçevre dolaşsa iyi olur. Avlu duvarından kaçmasın." "Tamam, öyle yaparız," dedi aralarından biri. İkisi içeri girdiler, biri kapıda kaldı. Öteki de hanın çevresini dolaşmaya gitti. Hancı bütün bunları görüyor, ne diye bu önlemleri aldıklarını kestiremiyordu. Muhtemelen o tarif ettikleri delikanlıyı arıyorlardır diye düşündü. Bu arada hava da aydınlanmaktaydı. Hem bu yüzden hem de Don Quixote'nin çıkardığı patırtı yüzünden herkes uyanmış kalkmaktaydı. Özellikle Doña Clara ve Dorothea, biri sevgilisinin bu kadar yakında olmasının heyecanıyla, öteki de onu görmeyi isteyerek gece pek az uyuyabilmişlerdi. Dört yolcunun kendisine hiç aldırmadıklarını, cevap bile vermediklerini gören Don Quixote, öfkeden, hırstan kuduruyordu. Şövalyelik kuralları, verdiği sözü tamamlayıncaya kadar başka bir serüvene girişmemeye yemin etmiş, teminat vermiş bir gezgin şövalyenin meşru olarak başka serüvene girişmesine olanak tanısa, hepsine saldırır, istemeseler de cevap alırdı kendilerinden. Fakat Mikomikona'yı krallığının başına getirinceye kadar başka bir serüvene girmenin doğru olmayacağını düşündüğünden mecburen susup bekledi. Yolcuların aramaları bakalım ne sonuç verecekti. Aralarından biri aradığı delikanlıyı bir katırcı oğlanın yanında uykuda buldu. Birilerinin onu arayacağını, hele hele bulacağını hiç beklemediği bir anda. Adam çocuğun kolundan çekip dedi ki, "Doğrusu Senyor Don Luis, Bu kılığınız, mevkiinize, bu yattığınız yatak da annenizin sizi yetiştirme tarzına pek uygun. Delikanlı mahmur gözlerini ovuşturup kolunu tutan adama uzun uzun baktıktan sonra babasının hizmetkarını tanıdı ve öyle korktu ki uzun bir süre tek kelime konuşmadı. Hizmetkar da sözüne devam etti. Senyor Don Luis, yapabileceğiniz tek şey var, uysallıkla eve dönmek. Tabii efendimin babanızın öbür dünyaya göçmesini istemiyorsanız eğer. Sizin yokluğunuza o kadar üzülüyor ki öyle olacağına hiç şüphe yok. Peki ama babam benim bu yolda, bu kıyafetli olduğumu nereden öğrenmiş dedi Don Luis. Tasarılarınızı açtığınız bir talebe söylemiş dedi hizmetkar. Babanız yokluğunuz fark edildiğinde öyle üzülmüş ki o da acımış. Bunu öğrenince babanız sizi aramaları için 4 hizmetkarını görevlendirdi. Hepimiz hizmetinizdeyiz. Babanıza böyle iyi bir haberle, sizi o kadar seven gözlerin karşısına sizinle gideceğimiz için hayal edilemeyecek kadar mutluyuz. O benim isteğime ve Tanrı'nın emrine bağlı diye cevap verdi Don Luis. Dönmeye razı olmaktan başka ne isteyebilirsiniz? Tanrı ne emredebilir? Başka bir şey mümkün olamaz ki. İkisinin arasında geçen bu konuşmaların hepsini Don Luis'in yanındaki katırcı oğlan duydu. Yerinden kalkıp olanları Don Fernando, Cardenio ve diğerlerine haber vermeye gitti. Herkes giyinmişti. Katırcı oğlan onlara adamın çocuğa Don dediğini, aralarında geçen konuşmaları, adamın çocuğu babasının evine geri götürmek istediğini, delikanlının dönmek istemediğini anlattı. Bu anlatılanlara delikanlı hakkındaki diğer bilgileri, yani Tanrı'nın ona ne güzel bir ses bağışladığı da eklenince hepsi kim olduğunu merak ettiler. Hatta çocuğa karşı zor kullanılıyorsa yardım etmek istediler. Ve böylece hala hizmetkarlarıyla konuşup tartışmakta olan delikanlının yanına gittiler. Bu arada Dorothea odadan çıktı. Peşinden de telaş içinde Doña Clara geliyordu. Dorothea, Cardenio'yu bir kenara çekip müzisyen oğlanla Doña Clara'nın hikayesini kısaca anlattı. Cardenio da ona babasının hizmetkarlarının oğlanı almaya geldiklerini sesini pek alçaltmadan söyleyince Clara da duydu. Bunun üzerine kendinden geçerek yetişip yere düşmesini engelleyen Dorothea'nın kollarına yığıldı. Cardenio, Dorothea'ya odaya dönmelerini, kendisinin her şeyi halletmenin bir çaresini arayacağını söyledi. Kızlar da öyle yaptılar. Don Luis'e aramaya gelmiş olan 4 hizmetkar, hanın içinde delikanlının çevresini sarmış, derhal hiç vakit kaybetmeden dönüp babasını avutsun diye ikna etmeye çalışıyorlardı. O da canını, şerefini, ruhunu teslim ettiği bir meseleyi halletmeden kesinlikle dönemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine hizmetkarlar ısrar edip kesinlikle onsuz dönmeyeceklerini, istese de istemese de götüreceklerini söylediler. ''Benim ancak ölümü götürebilirsiniz.'' dedi Don Luis. ''Zaten nasıl götürürseniz götürün, ölümü götürmüş olacaksınız.'' Bu arada handaki diğer herkes de tartışmayı dinlemeye gelmişti. Başta Cardenio, Don Fernando, arkadaşları, hakim, rahip, berber ve artık kale nöbeti tutmaya gerek kalmadığına karar veren Don Quixote olmak üzere. Oğlanın hikayesini bilen Cardenio, götürmek isteyenlere çocuğu istemediği halde niye götürmek için ısrar ettiklerini sordu. Aralarından biri cevap verdi. Bu delikanlının gidişiyle hayatını kaybetme tehlikesi geçiren babasını hayata kavuşturabilmek için ısrar ediyoruz. Bunun üzerine Don Luis konuştu. Burada benim yaptıklarımın hesabının verilmesine gerek yok. Ben hürüm. Canım isterse dönerim, istemezse hiçbiriniz zorlayamazsınız beni. Sizi mantığınız zorlayacaktır dedi adamlardan biri. Eğer bu zat-ı âliniz için yeterli değilse de, bizim yapmak üzere geldiğimiz ve yapmak zorunda olduğumuz şeyi yapmamız için yeterli olacaktır. Bu sırada hakim, şu işi başından sonuna bir öğrenelim dedi. Hakimin komşusu olan adam kendisini tanıyarak cevap verdi. Saygıdeğer hakim, Zaten haliniz bu delikanlıyı tanımadınız mı? Komşunuzun oğlu. Babasının evinden zaten halinizin de görebileceği gibi mevkiine hiç yakışmayan bir kılıkta ayrıldı. Bunun üzerine hakim daha dikkatli bakıp delikanlıyı tanıdı ve kucaklayıp dedi ki, Senyor Don Luis, sizi bu şekilde mevkiinize hiç yakışmayan bu kılıkla dolaşmaya iten ne gibi bir çocukluk veya hangi güçlü sebeptir? Delikanlının gözleri yaşlarla doldu ve tek kelime karşılık veremedi. Hakim dört hizmetkara merak etmemelerini, her şeyin yolundan gireceğini söyledi. Sonra Don Luis'in elinden tutup bir kenara çekti ve oraya niye geldiğini sordu. O böyle sorular sorarken han kapısından haykırışlar işitildi. Sebebi de o gece kahanda kalan yolculardan ikisinin, herkesin o dört adamın ne istediğini öğrenmekle meşgul olduğunu görüp, borçlarını ödemeden gitmeye kalkmış olmalarıydı. Başkalarının işlerinden çok kendi işiyle ilgilenen hancı, adamları kapıdan çıkarken yakaladı ve parasını istedi. Adamların kötü niyetini öyle sözlerle kınadı ki, adamlar da yumrukla karşılık verdiler. Öyle bir pataklamaya koyuldular ki, zavallı hancı avaz avaz bağırıp imdat istemek zorunda kaldı. Hancının karısıyla kızı, Don Quixote'den başka işi olmayan, yardım edebilecek birini göremediler. Hancının kızı Don Quixote'ye dedi ki, ''Saygıdeğer şövalye, Tanrı'nın size verdiği güçle zavallı babamı kurtarın lütfen. İki kötü adam değirmende öğütür gibi dövüyorlar babamı.'' Don Quixote buna ağır ağır ciddi bir ifadeyle cevap verdi. Güzel hanımefendi, isteğinizi yerine getirmem şu anda mümkün değil. Çünkü sonuçlandırmaya söz verdiğim bir serüveni bitirmeden bir başkasına atılmam yasak. Ama size şu şekilde hizmet edebilirim. Koşup babanıza söyleyin, savaşı elinden geldiği kadar sürdürsün, kesinlikle teslim olmasın. Ben bu arada Prenses Mikomikona'dan babanızı bu dertten kurtarmak için izin isteyeceğim. İzin verirse babanızı kurtaracağımdan emin olabilirsiniz. Vah başımıza gelenler dedi yakında duran Maritornes. Zaten haliniz o izni alıncaya kadar efendim öteki dünyaya göçmüş olacak. Hanımefendi izin verin sözünü ettiğim izni alayım diye cevap verdi Don Quixote. Ben izni aldıktan sonra onun öteki dünyada olması önemli değil. Bütün dünya karşı gelse kurtarırım onu oradan. En azından onu öteki dünyaya yollayanlardan öyle bir intikam alırım ki fazlasıyla memnun olursunuz. Daha fazla konuşmayarak gidip Dorothea'nın önünde diz çöktü ve şövalyece gezgince kelimelerle majestelerinden ciddi tehlike altında bulunan şato sahibinin yardımına koşup kurtarması için izin vermelerini rica etti. Prenses istediği izni hemen verdi. O da derhal kalkanını kavrayıp elini kılıcına atarak hanın kapısına seyirtti. İki yolcu hala hancıyı dövmekteydiler. Ama Don Quixote gelir gelmez şaşkın bir halde kaldı. Maritornes'le hancının karısı niye durduğunu sorup, efendilerine yardım etmesini söyledikleri halde yerinden kıpırdamıyordu. Duruyorum dedi Don Quixote, çünkü silahtarlara kılıç çekmem kurallara aykırı. Silahtarım Sancho'yu çağırın buraya. Bu savunma, bu intikam ona düşüyor. Bütün bunlar hanın kapısında oluyor. Yumruklar, silleler giderek artıyor, hancının durumu kötüleşiyor, Maritornes, hancının karısı ve kızı da kızıyor, Don Quixote'nin korkaklığına ve biri efendisinin, biri kocasının, biri babasının ne duruma düştüğüne baktıkça öfkeleniyorlardı. Neyse onu orada bırakalım. Nasılsa kurtaracak biri bulunur. Bulunamazsa da kendine fazla güvenen susup cezasını çeker. Biz 50 adım geri gidip bir kenarda Don Luis'le böyle yaya ve kötü bir kılıkta dolaşmasının sebebini sorarken bıraktığımız hakime delikanlının ne cevap verdiğine bakalım. Delikanlı bu soru üzerine hakimin ellerine sımsıkı sarılıp kalbini büyük bir derdin sıkıştırdığını ifade etmek istercesine bol bol gözyaşı dökerek dedi ki ''Efendim, size bir tek şey söyleyebilirim, o da şu ki, Tanrı bizim komşu olup benim Senyora Doña Clara'yı görmemi istediği anda kızınız kalbimin efendisi oldu. Saygıdeğer efendim ve babam kabul ettiğim siz mani olmazsanız hemen bugün evlenmek istiyorum. Babamın evinden onun uğruna ayrıldım. Bu kılığa onun uğruna girdim. Nereye giderse peşinden gidebilmek için. Hedefi izleyen ok, kuzey yıldızını izleyen denizci gibi. Kendisi benim duygularımla ilgili olarak birkaç kere uzaktan ağladığımı görünce anlayabildiğinden fazlasını bilmiyor. Ailemin ne kadar zengin ve soylu olduğunu, benim tek varisi olduğumu biliyorsunuz efendim. Bunlar size beni mutluluğa kavuşturmanız için yeterli sebep gibi görünüyorsa, lütfen beni hemen evlatlığa kabul edin. Babam kendine ait düşüncelerle benim bulduğum bu mutluluğu tasvip etmese de, olayları değiştirmek insanların isteğinden çok zamana bağlıdır. Aşık delikanlı bu sözleri söyledikten sonra sustu. Hakim Don Luis'in düşüncelerini böyle akıllıca açıklamasına şaşırmış, bu ani ve beklenmedik olayda nasıl davranacağını bilemeyerek kararsız kalmıştı. Bu yüzden de çocuğa merak etmemesini, hizmetkarlarını bekletip o gün göndermemesini, böylece herkes için en iyi olacak çözümü düşünmeye vakit olacağını söylemekle yetindi. Don Luis zorla ellerini sarılıp öptü, hatta gözyaşlarıyla yıkadı. Bu durumda mermerden bir kalp bile yumuşardı. Hakim ise akıllı bir adam olarak bu evliliğin kızı için çok iyi olacağını anlamıştı. Yalnız mümkünse bunu Don Luis'in babasının rızasıyla gerçekleştirmek istiyordu. Babasının Don Luis'e bir ünvan verilmesine çalıştığını biliyordu. Bu arada yolcular hancı ile barışmışlar, Don Quixote'nin tehditlerinden çok ikna edici güzel sözleri sayesinde hancıya istediği bütün parayı vermişlerdi. Don Luis'in hizmetkarları da efendilerinin hakimle konuşmasının sona ermesini ve bir karar vermesini bekliyorlardı ki hiç uyumayan şeytan o anda handan içeriye Don Quixote'nin Mambrino'nun tolgasını aldığı, Sancho Panza'nın da eşeklerinin semerlerini değiş tokuş ettiği berberin girmesini emretti. Berber eşeğini ahıra götürürken semerin kim bilir neresini onaran Sancho Panza'yı gördü. Görür görmez de tanıyarak büyük bir cüretle Sancho'nun üstüne atıldı, bağırmaya başladı. ''Vay hırsız bey, işte yakaladım sizi. Verin bakalım leğenimi, semerimi, çaldıklarınızın hepsini.'' Böyle birdenbire üstüne saldırıldığını görüp kendisine iftira edildiğini duyan Sancho, bir eliyle semeri tutup öteki eliyle berbere öyle bir sille indirdi ki ağzını kan içinde bıraktı. Ama bu berberin semeri elinden bırakmasına yetmedi. Aksine öyle bir yaygara kopardı ki handaki herkes gürültüye kavgaya koştu. Şöyle bağırıyordu. ''Kral adına, adalet adına, bu hırsız, bu yol kesen malımı aldığı gibi canımı da almak istiyor. Yalan dedi Sancho, ben yol kesen değilim. Efendim Don Quixote bu ganimetleri hakkıyla savaşıp kazandı. Don Quixote yakındaydı. Silahlarının savunma ve saldırıdaki başarısını görmekten çok memnundu. Bundan böyle onu cesur bir adam olarak görecekti. Şövalyelik tarikatına yakışır nitelikte olduğunu düşündüğünden ilk fırsatta ona şövalyelik ünvanı vermeye içinden ant içti. Berberin kavga sırasında söylediklerinden biri de şuydu. Beyler, Tanrı'nın benim canımı alacağı ne kadar kesinse bu semerin benim olduğu da o kadar kesin. Onu kendim doğurmuşçasına iyi tanırım. İşte eşeğim de ahırda, yalanım varsa o ortaya çıkarsın. Üstüne bir koyun bakalım, tıpatıp uymazsa ben de alçağın tekiyim. Bir şey daha var. Onun çalındığı gün bir de yepyeni, hiç kullanılmamış pirinçten leğenimi de çaldılar. Bir altın ederdi. Don Quixote bu noktada tepkisiz kalamadı ve ikisinin arasına girip ayırdıktan sonra gerçek ortaya çıkıncaya kadar kanıt olarak durması için semeri yere koydu ve dedi ki, ''Saygıdeğer beyefendiler, Bu zavallı silahtarın içinde bulunduğu yanılgıyı açık seçik görebilirsiniz. Kendisi Mambrino'nun tolgası olan ve daima öyle kalacak olan şeye leyen demektedir. Onu kendisinden savaşarak hakkıyla kazandım ve meşru gerçek sahibi oldum. Semer konusuna karışamam. Tek söyleyebileceğim, silahtarım Sancho'nun yenilen bu alçağın atının koşumlarını alıp kendisininkine takmak için benden izin istediği, benim izni verdiğim, onun da koşumları aldığıdır. Koşumların semere dönüşmüş olmasına gösterebileceğim tek sebep, her zamanki sebeptir. Şövalyeliğe ilişkin olaylarda böyle dönüşümler görülür. Bunu ispat edebilmek için Sancho evladım, koş bu zavallı adamın leyen dediği tolgayı al getir. Tanrı aşkına efendim dedi Sancho, zat-ı âlinizin söylediğinden başka kanıtımız yoksa, bu zavallı adamın koşumları ne kadar semerse, Malino'nun tolgası da o kadar leyendir. Sen ne emrediyorsam onu yap dedi Don Quixote. Bu şatodaki her şeyde büyülü olamaz. Sancho gidip leyeni aldı getirdi. Don Quixote leyeni görür görmez eline alıp dedi ki, buyurun bakın beyefendiler, siz söyleyin bu silahtar, bunun söylediğim tolga değil de leyen olduğunu hangi yüzle söyleyebilir? Şövalyelik tarikatı adına yemin ederim ki, kendisinden aldığım tolga budur. Hiçbir şeyi eksilmemiş, hiçbir fazlalık eklenmemiştir. Buna hiç şüphe yok dedi bunun üzerine Sancho. Çünkü efendim bunu kazandığından şu ana kadar bir tek savaşa katıldı. O da talihsiz forsaları hürriyetine kavuşturduğunda. Bu tolga leyen olmasa hali pek iyi olmazdı. Çünkü o olayda sıkı taş yağmıştı. 45. Bölüm Mambrino'nun tolgası ve Semer'le ilgili şüphelerin ortadan kalkışı ve başka serüvenler bütün gerçekliğiyle anlatılır. Saygıdeğer beyefendiler dedi berber. Ne diyorsunuz? Bu sayın baylar hala bunun leyen değil tolga olduğunu iddia ediyorlar. Aksini iddia eden çıkarsa dedi Don Quixote. Şövalye ise yalanını itiraf ettiririm. Silahtarsa 1000 kere itiraf ettiririm. Bütün bunlara şahit olan bizim berberimiz, Don Quixote'nin saplantısını çok iyi bildiğinden, saçmalığı arttırıp herkesi güldürmek isteyerek diğer berbere şöyle dedi. Sayın berber, her kimseniz şunu bilin ki, ben de aynı meslektenimdir. 20 yılı aşkın süredir lonca üyesiyim ve berberlik mesleğinin bütün gereçlerini tek tek gayet iyi bilirim. Ayrıca gençliğimde bir süre askerlik de yaptığımdan, tolganın, miğferin, siperliğin ve askerlikte yani askerlerin zırhlarıyla ilgili diğer şeylerin ne olduğunu da bilirim. Ben naçizane fikrimi söyleyeyim. Şu karşımızda gördüğümüz, şu beyefendinin elinde gördüğümüz şey, berber leğeni olmadığı gibi, beyaz siyahtan, gerçek yalandan ne kadar uzaksa, leğen olmaktan o kadar uzaktır. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu bir tolga olmakla birlikte tam bir tolga da değildir. Tabii değil dedi Don Quixote, yarısı eksik çünkü, çeneliği yok.